psikoteknik testler seçerek en uygun nitelikteki aday kimse onu belirleyerek ve ondan sonra onu seçiyor. Üç kişiye düşürmüştük. Üç kişiden de sonra bir kişiye düşürmüştük ve onu aldık. Şimdi aldıktan sonra bu adam işe başlayacak. Nasıl başlayacak ve nasıl yapacağız? Kurumlarımızı birkaç şekilde düşünebiliriz. Şimdi biliyoruz ki dünyadaki genel sınıflandırma küçük işletmeler, orta büyüklükteki işletmeler ve büyük işletmeler var. Biz de biliyoruz ki büyük işletmeler, yıllık cirosu, işte 200-250 milyon üzerinde olan satış hacmi büyük, kurumsallaşmış, departmanlar ortaya çıkmış, sistemli işletmelere büyük işletmeler diyoruz. Büyük işletmeler, personelini işe başlatacağı zaman buradaki kuralları sistematize etmiştir. Yani bu tahtaya yazdığım şeyleri sistematize etmiştir ve uygular. O yüzden de okullarından, üniversitelerinden yeni mezun olan öğrencilerin çoğu kurumsallaşmış bir işletmede çalışmak ister. Der ki ben oraya gireyim, kuralları, prosedürleri bellidir, ne yapılacak, beni yalnız başıma bırakmaz, bana yol gösterir, öğretir ve yetiştirir. Hakikaten de böyle kurumsallaşmış işletmeler. Yalnız kurumsallaşmış işletmelerin bir dezavantajı vardır. Bunlar sistemli ve prensipli oldukları için diğer şirketlere göre aynı pozisyonda çalışan kişilerden ücreti bazen biraz daha düşük olabiliyor. Daha düşük ücret verir. Ama küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğu kurumsallaşma süreci içerisinde olan işletmelerdir. Kurumsallaşma süreci derken şunu kastediyoruz. Hiçbir zaman aslına bakarsanız büyük işletmeler açısından da öyledir. Kurumsallaşma tamamlanmaz arkadaşlar. Kurumsallaşma hep devam eder. Yani hep bir şeyler eksiktir. Hep bir şeyler yeniden yazılır, kuralları belirlenir, çizilir. Kurumsallaşma tamamlanıp biten bir süreç değildir. Bir kere bunu öğrenelim. Piyasada artık bu genel tabir haline gelmiş, kurumsallaşmış işletmeler diye kullanıyoruz aslında bunu ama aslına bakarsanız işin gerçeği hiçbir işletme %100 tam olarak kurumsallaşmasını tamamlamış değildir. Türkiye'nin veya dünyanın hangi büyük işletmesini ele alırsak alalım. Kurumsallaşmak bir süreçtir, devam eden bir süreçtir, biten bir süreç değildir. Ama bu kurumsallaşma süreci içerisinde bu sürece etkin bir şekilde giren işletmeler vardır, hiç girmeyen işletmeler vardır. Küçük işletmeler bu kurumsallaşma sürecine girmezler. Orta ölçekli işletmelerin çoğu kurumsallaşma süreci içerisinde çok zayıftırlar. Şimdi oryantasyon programından söz edeceğiz. Oryantasyon programı nedir? İşe giren elemanın işe başladıktan sonra işteki farklı özellikleri, değişik özellikleri, uygulamaları, kurumu, birimi etkili bir şekilde tanıtıp işe hızla intibak etmesini sağlamak için uygulanan programdan söz ediyoruz. Bu programın adına oryantasyon programı diyoruz. İşte küçük işletmeler böyle bir oryantasyon programına sahip değildir. Hemen alır sizi, der ki geç burada işte muhasebede çalış, pazarlamada çalış, bak orada bir büyüğün var, o sana yardımcı olur, anlatır der. Ve oryantasyon programı bu kadar. Başka bir şey yok. Ama biraz daha orta ölçekli bir işletme, eğer departmanlar ortaya çıkmış, gelişmişse, ya yeni bir arkadaşımız göreve başladı, şimdi bu göreve başladıktan sonra bununla ilgilenelim, buna bir program uygulayalım. Bu eğer program uygularsak 2 ay içinde, 3 ay içinde buradaki işleri çok iyi öğrenir. Eğer program uygulamazsak 4 ay, 5 ay, belki 6 ay sürer bu kişinin adaptasyonu diye düşünebilir. O yüzden belli ölçüde bu programı uygulayan işletmeler vardır. Belli ölçüde hiç uygulamayan işletmeler vardır. Burada insan kaynakları dersinde oryantasyon programından söz etmemizin tek sebebi var. Yani burada derste bu haftada bu konuyu ele almamızın. Bulunduğunuz işletmelerde kurumlarda bu oryantasyon plan ve programlarını sizin hazırlamanız gerekiyor. Niçin yüksek lisans eğitimi gördünüz, master eğitimi gördünüz? Bu tür dokümanlıkları eğer küçük orta ölçekli işletmelere girerseniz orada bulamayacaksınız. Bulamadığınız zaman bunları sizin öğretmeniz gerekiyor. Bizde şöyle bir yerim var, bunu çeşitli derslerde sürekli söylüyorum ve belki 14 hafta boyunca söylemeye devam edeceğim. Master yapmış öğrenci motivasyonunu kendi içinden alır. Yani dışarıdan ona fabrikanın müdürü, işletmenin müdürü, genel müdürü, sen bize bir oryantasyon programı hazırla diye talimat vermesi gerekmez. Az gelişmiş ülkelerde, az gelişmiş insanlar yukarıdan talimat bekler. Ya bana talimat verilmedi ki, ben niye oryantasyon programı hazırlayayım? Talimat versinler hazırlayayım veya emretsinler hazırlayayım şeklinde düşünür. Oysa yüksek lisans eğitimi görmüş, master eğitimi görmüş bir kişi ihtiyaçları gören ve bunların gereğini yerine getiren kişidir. Yani sizin kendiliğinizden harekete geçmeniz gerekiyor. İnsan kaynakları departmanında çalışsanız da çalışmasanız da o işletmenin bir oryantasyon programını, oryantasyon planını hazırlamanız gerekiyor. Tabii ki bu derste işin özünü ve özetini veriyoruz ama internette yüzlerce, binlerce, milyonlarca kaynak var. Onlardan da yararlanarak işletmek için güzel bir oryantasyon programını çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki hafta da oryantasyon programı ile ilgili bir ödev vereceğim. Demek ki oryantasyon planını ve programını hazırlamak bizim görevimiz. Yani yukarıdan bize talimat, emir verilerek hazırlanacak bir olay değil. İnsan kaynakları departmanında çalışmıyor olsanız bile, herhangi bir departmanda çalışıyor olsanız bile o departmana yeni bir arkadaşınız geldiğinde ona yapılacak işlemlerle ilgili bir oryantasyon planını hazırlamamız gerekiyor. Şimdi tanımından başlayalım. Oryantasyon planı veya uyumlaştırma diyoruz. Uyumlaştırma programı, uyumlaştırma planı nedir? Uyumlaştırma, işe yeni başlayan kişileri bir an önce işlerini tanımalarını, iş çevresini, fiziki çevresini ve aynı zamanda sosyal çevresini, işin bir fiziki çevresi var, bir de sosyal çevresi var, bir de teorik çevresi var. Teorik çevresi dediğimizde o işle ilgili kılavuzlar, kitaplar, prosedürler, talimatlar, uygulamalar, bunlara da işin teorik çevresi diyoruz. Demek ki işin fiziki çevresini, işin beşeri ve sosyal çevresini ve işin teorik çevresini tanıtmak ve bir an önce işe intibakını sağlayarak etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek için geliştirilen programa oryantasyon programı diyoruz. Oryantasyon programı olmayan işletmelerde şöyle diyorlar. Ya git çalış işte orada, bak senin ustan var orada, işte o ustanın yerine git çalış. O sana söyler ne yapacaksın. Hiçbir şey yok. Yani burada o kişi ne kadar kaygılıdır, ne kadar streslidir, ne kadar sıkıntılıdır tahmin edebiliyor musunuz? Ve ondan sonra sorsam mı, sormasam mı, şu geliyor aklına, bunu nereden temin edeceğim, bunu nasıl tedarik edeceğim? Ve o kişiden verim bekleyemezsiniz sonra. Orada yalnız kalıyor, kimse arkadaşlık etmiyor. Yemeğe gidecek, yemekhane nerede diye soruyor. Kimse koluna girip, hadi gel beraber yemeğe gidelim demiyor. Yani çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Eğer işletmede oryantasyon programı yoksa, o kişi 2-3 ay orada sabreder, ondan sonra der ki ya burası nasıl bir işletme, ben açmadı burası, ben ayrılıyorum buradan der ve çeker gider. Belki de çok değerli bir insandır. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor, işe giren 100 kişiden 25 kişinin bir süre sonra bu oryantasyon programı olmaması, kendisiyle ilgilenilmemesi nedeniyle işten ayrıldığını gösteriyor. Diğer 25 kişi de belki bir sene daha çalışıyor, onlar da bir süre sonra ayrılıyor. Ancak işe girenlerin %50'sinin işletmede kaldıkları görülmüş. Demek ki oryantasyon programı bize aynı zamanda bir olmazsa eğer oryantasyon programı bir maliyet öğesi. Her bir işletme, kurumsal bir işletme, ciddi bir işletme, kendi kurumu, firması için bir oryantasyon programı geliştirmesi lazım. Faydaları nelerdir? Bir, kurumsal kültürün aktarılması. Her kurumun, her birimin, her departmanın kendisine özgü kültürü vardır. Bir muhasebe departmanı, finansman departmanı, satın alma departmanı, pazarlama departmanı, insan kaynakları departmanı, kurumu, kültürü vardır. Yani kurumsal kültürden ayrı olarak bir de departmantal kültürden söz ederiz. Yani birimlerin kendi kültürü vardır. Üretim biriminin kültürü farklıdır, pazarlama departmanının kültürü farklıdır. Bir örnek vereyim. Pazarlamacılar mesai saatine uymaz. Pazarlama biriminde çalışan kişi gelir saat 10'da, 11'de mesaiye başlar. Ama üretim departmanında saat 8, saat başı bir şey girer. Akşam 5'te çıkar. Orada diyemezsiniz ki, ya niye pazarlamacılar 11'de geliyor da niye onlara saat bastırmıyorsunuz? Hayır, o departmanın kültürü farklıdır. O adama denmiştir ki, sen 11'de gel, 12'de gel, beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sana bir satış kodası verdim. Sen bunu sattıysan, İstediğin zaman gel, istediğin zaman git. Beni ilgilendirmez. Ben sonuca bakalım, performansa bakalım. Ama üretim departmanında öyle değil. Demek ki işe başlayan kişilerin o birimin, o departmanın, o bölümün kültürünün onlara aktarılması lazım. Bu kültür dediğimiz her şey. Uygulamalar, ilişkiler, çalışma biçimleri, mesai anlayışı, her şey yani. Bu kültür dediğimiz genel bir anlamda kullanıyoruz. Oryantasyon programının birinci faydası bu. İkinci faydası, çalışma prosedürlerinin, çalışma talimatlarının kişiye hızla aktarılması. Yine kurumsallaşmış işletmelerden söz ediyoruz. kurumsallaşmış işletmelerde çok sayıda prosedür vardır arkadaşlar. Özellikle bu işletme ISO 9000 belgeli bir işletme ise, ISO 9000 kalite güvence sistemi var biliyorsunuz birçok işletmelerde. Veya iş mükemmelliği modeli var, IFGM var. Bazı firmalar da IFGM modeliyle çalışıyorlar Türkiye'de. İş mükemmelliği modeli diyoruz. Bu firmalar çok sayıda prosedür geliştirir. Niçin geliştirirler bu prosedürleri? Yaptıkları işlemleri, müşterilerle kurdukları ilişkileri, üretim, hizmet işlerini standartize etmeye çalışırlar. Ve ne yapılacak, nasıl yapılacak, hizmet nasıl sunulacak bunları yazılı hale getirmişlerdir. Yazılı hale getirdikleri için böyle ellerinde kalın bir prosedürler kitabı vardır. Şöyle bir örnek vereyim. Bir hastaneye ISO 9000 kalite çalışması yapmıştım. O hastanede sadece 300 tane prosedür var. Yani bir prosedürün aşağı yukarı 5-6 sayfa olduğunu düşünün. 300 tanesi 5 sayfadan yapsak, demek ki 1500 sayfalık bir prosedürden söz ediyoruz. Ama 1500 tane yeni gelen personele bu 1500 tane prosedür vermiyorsun ki. Onu ilgilendiren belki 5 prosedür. Onu ilgilendiren belki 10 prosedür. Ona o 5 prosedür veriyorsun. Ona 10 prosedür veriyorsun. Diyorsun senin departmanın çalıştığın işi, departmanı bile değil belki, senin çalıştığın işte, senin iş ünvanını ilgilendiren şu 5 prosedür var. Bu 5 prosedürü öğrenmen gerekiyor. Artı talimatlar, özellikle bedeni işler söz konusu ise, bedenen çalışılan işler söz konusu ise, bedenen çalışılan işlerde ise prosedürlerden ayrı olarak bir de talimatlar vardır. Örneğin forklift kullanma talimatı gibi. Forklifti nasıl kullanacaksın? Bedenen çalışıyor. Şoförlere yönelik talimatlar vardır. Yani prosedürler artı talimatlar. Talimatla prosedür arasındaki fark şudur arkadaşlar. Prosedürler işletmedeki herhangi bir faaliyetin, herhangi bir hizmetin nasıl sunulacağı, hangi süreç, hangi aşamalardan gerçekleştirilerek yapılacağını belirtir prosedürler. Prosedürler aşamasaldır, süreci anlatır, süreçteki eylemleri, yapılacak işleri belirtir. Talimatlar ise daha dar kapsamlıdır. Talimatlar genelde bir sayfaya geçmez, basittir ve emir ve direktif gibiyle yapılır, yazılır talimatlar. Bunu yap, düğmeye bas, kalemi aç. Yani ifadeler resmen direktiftir talimatlar. Direktif verilir. Neden direktif verilir? Çünkü bedenen çalışan işçilerin eğitim seviyelerinin nispeten düşük olması nedeniyle onlarda nezaket falan ifadelerde yoktur. Açınız maçınız falan der. Yani böyle resmen direktif verilir. Adı ondan talimattır yani. İşte göreve yeni başlayan kişilerin bir an önce bu prosedürleri, bu talimatları okuması ve buradaki işlerin nasıl yapıldığını bilmesi gerekir. Şöyle bir olay var. Bir prosedürü ve bir talimatı bir kere okursunuz ve gözden geçirirsiniz. Talimatlar öyle çok basittir. Okuduktan sonra içinizde şöyle bir duygu uyanır. Dersin, bunda ne var? Bir şey yok. Basit. Çok basit. Tamam, öğrendim, bitti. Öğrenmiş midir, öğrenmemiş midir?
Öğrenmemiş.
Öğrendiğini zannetmiştir, okumuştur, anlamıştır ama öğrenmemiştir. Öğrenme ne zaman gerçekleşir biliyor musunuz arkadaşlar? Ne zaman ki uygulamaya başlar, uygulamanın içerisinde onu okumuştur, anlamıştır ama aklı, zihni onu hep çekiyordur. Eskiden nasıl öğrendiyse öyle yapmaya doğru gidiyordur. Alışkanlıklar farklıdır, işletmenin ondan bekledikleri farklıdır. Kişi hepimiz için geçerlidir, alışkanlıklarımıza doğru meylediriz. Yani bugüne kadar bir şeyi nasıl geldiysek öyle yapmaya çalışırız ve şöyle de düşünürüz, onu mantığa bürürüz, deriz ki ya bu işletme böyle yazmışlar, böyle şey olur mu ya, benim yaptığım daha doğru deriz. Benim yaptığım daha doğru, ben benim yaptığım gibi yapayım, bak patron da memnun olacak. Patron asla memnun olmaz, departman yöneticisi ve şefi. Onlar sadece şöyle düşünürler, herkesin doğrusu kendisine fakat bizim işletmemizin doğrusu budur. Bu prosedür, bu işlem, müşteriyle ilişkiler, şikayet prosedürü, şu prosedür, bu prosedür böyle olacak. Senin bildiğin sende kalsın. Kendi işletmeni kur, kendi işletmeni de uygula. Ama bizim işletmemize geldiğiniz zaman bizim işletmemizde bu prosedürü uygulayacağız. Yani kendi doğrularımızdan sıyrılıp, yeni başlayan elemanın da kendi doğrularından sıyrılıp, o kurumun prosedürünü, o kurumun talimatını uygulaması gerekiyor.
Ha, bunu sorgulayamaz mı? Bunu değiştirme yönünde faaliyette bulunamaz mı? Bulunabilir. Değiştirebilir. Hakikaten dediği hakikaten daha doğrudur, daha bilgilidir. Fakat bu bir süreçtir. İleride zaman içerisinde yavaş yavaş bunları değiştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcayacak. Fakat ilk etapta ondan beklenen o prosedürde ne yazıyorsa, o talimatta ne yazıyorsa onu aynen uygulamasıdır. Değiştirme ondan sonraki aşamadır, ondan sonraki süreçtir. O yüzden talimat ve prosedürleri kişiye okutmamız tek başına ilk etapta çok fazla anlamlı bir şey değildir. Ama okuması lazım. Süreç içerisinde o zaman geçtikçe alacağı feedbacklerle belki onu tekrar birkaç defa okuyacaktır. Onun dosyasında o prosedürler, o talimatlar olması gerekiyor. Vizyon, misyon, ilkeler ve hedefler. Yeni göreve başlayan herkes, hangi ücreti olursa olsun, ister müdür olsun, ister işçi olsun, ister memur olsun ve hatta yönetim kurulu üyesi olsun. Bazen şirketlerin yönetim kurulu üyeleri de değişiyor. Biz şöyle düşünürüz. Oryantasyon programına daha çok çalışanlar, yöneticiler tabidir. Ama şirketin üst seviyesindeki insanlar tabi değildir. Hayır, onlar da tabidir. Yani bir şirketin yönetim kurulu üyeleri de zaman içerisinde değişebilir. Ortaklık yapısındaki değişikliklere bağlı olarak yönetim kuruluna yeni üyeler girebilir. Nihayette bunlar çalışanlar değildir. Şirketi yöneten kişilerdir. Fakat öyle bile olsa onlar için de ayrıca bir oryantasyon programı hazırlamak gerekir. Ne fayda sağlayacak? Şirketin vizyonunu bilmesi lazım. Bu şirketin vizyonu nedir? Şirket 10 yıl sonra, 50 yıl sonra nereye gidiyor, ne olmak istiyor? Misyonu nedir? Misyon derken hangi hizmetleri, hangi üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyor ve nasıl gerçekleştiriyor? İlkeleri nedir? İlkelerinin belirgin hale getirilmesi lazım. Yani şirketin ilkelerini bilmesi lazım. İçimizde kaç kişi çalışıyor? Çalıştığınız şirkette misyon, vizyon, ilkeler belirlenmiş mi? İlkeleri bir kere bilmemiz gerekiyor. Çalıştığımız şirketin ilkelerini bilmemiz gerekiyor. Hangi ilkeler? Hangi ilkelerle çalışıyor? O ilkeler konusunda duyarlılık kazanmak için onları bilmemiz gerekiyor. Şirketin temel politikalarını bilmemiz gerekiyor. Yazılı hale getirildiyse. Ama getirilmemişse tabii insan kaynakları bu konuda da çalışma yapması lazım. Yönetim organizasyon uzmanları bu konuda da çalışma yapması lazım. Verimlilik ve etkinlik faydası var. Eğer oryantasyon programını güzel ve etkili bir şekilde gerçekleştirirsek kişilerin işe intibakı kısalır. Eğer gerçekleştirmezsek kişilerin işe intibakı uzar. İntibak uyum demek. Eğer kişi hızla uyum gösterirse çok kısa süre içerisinde verimli iş çıkarmaya başlar. Yani ben ondan gerçek anlamda yararlanmaya başlarım. Bana üretir, iş üretir. Ama intibakı zayıfsa öğrenme süreci hala devam eder, bana para kazandırmaz, benden yer. Ben onu ne kadar hızlı bir süre içerisinde intibak ettirirsem, bana para kazandırmaya başlar. Devletteyken bölüme bir sekreter aldık. Bir hanım kızımızı aldık. O zamanlar bilgisayarlar yoktu, daktilo ile çalışılıyordu arkadaşlar. Bildiğimiz daktilolar vardı. Ona çeşitli yazışmalar yapıyoruz, yazılar yazmamız gerekiyor. Yazı veriyorduk. Sibel'di hanımın ismi. Sibel Hanım şunu yazar mısın, Sibel Hanım şunu yazar mısın? Yazıyor, getiriyor, bakıyoruz. Yazı okunmuyor. Tapajları yanlış geliyor, yanlış yazıyor. Cümleyi mi okuyamıyor, efendim paragraf başı yapması lazım, paragraf başı yapmamış vesaire. Sibel Hanım bu olmamış, şurasını düzeltmişsin, tekrar yazıyor. Bir de bilgisayar gibi şey yok, hani böyle hafızadan çağır falan yok. Tekrar yazıyor. Sibel Hanım bir daha olmamış, Sibel Hanım. Sonra kendimiz içimiz dedik ya, Sibel Hanım mı götürme? Oturup kendi yaz. Ondan sonra Sibel Hanım baktık oturuyor odada, hiçbir şey yok yani. Sonra dedik ki, yani bölümde toplantı yapıldı. Ya deneme süresinin sonunda Sibel Hanım'la çalışmayalım dedik. Yani verim alamıyoruz. Ama bu oryantasyon programıyla da düzelecek bir olay da değil. Yani birkaç defa söyledik. Yani biraz daha titiz olması konusunda. O olayı tahmin ediyorum şöyle görüyordum. Yazı geliyor, ben de okuyorum. Ne görürsem yazıyorum. Biz de ona diyorduk ki, ya bizde de hata olabilir. Yani bir kelimeyi biz de yanlış yazmışız. Ama daktilo dediğin önce bir okusun baştan sona. Aa, burada bir şey var, gelsin bize sorsun. Yani olayın işinin, görevinin mahiyetini sadece ben ne görürsem onu yazarım hocam, işimi veririm diyor. Devlet de olduğu için. Yani ne görürsem onu yazarım, bana iş verdiniz. Siz düzgün yazın. Şimdi böyle değil olay. Yani biz de yanlış yazmış olabiliriz. Onu okuması, diyelim ki tereddüt etti, orada gelip bize sorması veya bize sormadan düzelteceği şeyler var. Bir kelimeyi biz de yanlış yazmışız. O kelimenin tapaşı hatasını kendisi de düzeltebilir. Hayır, orada bizim yanlışımızı görüyor, onun yanlış olduğunu da biliyor. Ona rağmen aynı şekilde yazıyor. Ve bu şekilde devam edince, birkaç defa ısrarlanınca, 3 aylık işte deneme süresinin sonunda biz artık onunla çalışmadık. Verim alamıyorsunuz. Oryantasyon programını etkili bir şekilde yaparsak, insanlar hızla adapte olur. İnsanlar şöyle der, burada benim başarılı olmam için bana her türlü yardım ve destek veriliyor. Oryantasyon programının amacı olur. İnsanlarımızı başarısız kılmak değil, başarılı kılmaktır. Başarılı hale getirmektir. Hataların azaltılması, bunu söyledik az önce. İşler ayrılma eğiliminden azaltılması. Oryantasyon programı başarılı bir şekilde uygulanırsa kişiler o kurumda kendilerini ailelerindeymiş gibi hissederler. Ve hepimizin görevi de yeni başlayan bir kişiye kendisini ailesindeymiş gibi hissetmesini sağlamaktır. Onu yalnız bırakmak değildir. Onunla ilgilenmek, onunla konuşmak, sorusu var mı diye sormak ve ilgilenmektir. Ve böylece o kişilerin işten ayrılmayı düşünmezler. Derler ki, aa güzel bir işletme değil. İnsanlar da çok ilgili, beni de kabul ettiler. Güler yüzlü, mütebessim, benimle ilgileniyorlar der ve kabul eder. Oryantasyon programındaki amacımız budur. Onun işletmede kalmasını sağlamak, hem de kurumumuzla, işletmemizle ilgili olarak kafasında güçlü bir imaj oluşturmaktır. İyi bir yere geldi. İyi ki buraya geldi. Bak göreceksin, biz burada güzel bir aileyiz. Sen de burada çalışmaktan dolayı memnun olacaksın. İmajını vermektir. Bu imajı vermek için de tabii çalışanların mütebessim olmaları önemlidir arkadaşlar. Fakat bizim Türk toplumu tebessüm etme konusunda ciddi bir problem var. Türk toplumu çok ciddi insanlardan oluşuyor. İşletmeye baktığımız zaman insanlar pek mütebessim değil. Yani ben de sık sık gözlüyorum. Ciddiyiz, hepimiz ciddiyiz. Yani ben de daha yapmak üzere. Oysa mütebessim olmak lazım. Özellikle yeni göreve gelen kişilere mütebessim etmek ve ona sıcak bir psikolojik ortam, psikolojik havayı yaşatmamız gerekiyor. Yurt dışına gittik mesela, yurt dışında bakıyorsunuz. Tabii mutlu toplumlar, insanları tebessüm ediyor her yerde, sokakta, şurada, burada vesaire. Sonra bir arkadaşımız yurt dışına gitti, uzun süre yurt dışında kaldı. İstanbul'a geldi, ona şu soruyu sordum, dedim ki, ya uçaktan geldim işte, uzun yıllarda yurt dışında kaldım. İstanbul'a geldiğimde ne hissettim, ilk edindiğim izlenim nedir dedim. Bana şunu söyledi, ya hocam dedi ya, unutmuşuz dedi, burada dedi, insanlar ne kadar ciddi ya dedi. Kimse dedi böyle, herkes dedi ciddi ciddi gidiyor falan dedi. Hiç dedi böyle bir rahat, böyle kendini salmış, easy going diyorlar yani. Yoluna koymuş, bırakmış, böyle bir hava yok dedi. Dedim hoş geldin ülkeme. Bizim ülkemiz öyle. Ama iş yerinde, kurumda bu bir alışkanlıktır arkadaşlar. Yani özellikle böyle yeni göreve başlayan kişiler olduğumuzda, kendi aramızda bunu böyle bir yaygınlık haline getirebilirsek, bunlar yani kitaplardan, defterlerden öğretilecek şeyler değil. Hani yazdım tebessüm et, defterde tebessüm et yazıyor, tebessüm et. Böyle bir olay yok yani. Bu içten gelen bir olay. Bunu paylaşmak istedim. Kaygıların giderilmesi. Yeni gelen kişi hep biraz kaygılıdır arkadaşlar. Bu kaygıyı iki şeyden kaynaklanıyor. Bir, başarılı olabilecek miyim? Yeteneklerimi sergileyebilecek miyim? Kendimi gösterebilecek miyim kaygısıdır. İkincisi de acaba yapacağım hatalardan dolayı, eksikliklerden dolayı suçlanacak mıyım kaygısıdır. Özellikle entelektüel seviyesi ve performans seviyesi yüksek olan insanlar şundan kaygı duyar. Ben çok yetenekli bir insanım fakat burada yeteneklerimi ortaya koyamıyorum. Bana sağlanan olanaklar, imkanlar veya bana verilen iş bu yeteneklerimi sergilemeye müsait değil. Bu insanlar kaygı içindedir. Yani o kişiyi anlamak lazım. onun yetenekleri, becerileri nelerdir, ne yapmak istiyor. Çünkü aynı işin içinde de çok değişik iş varyasyonları olabilir. Ona hangi işe vermek lazım, hangi yetenekte, hangi alanda kendisini gösterebilecek yeteneklerini ortaya koyacak. Onun kaygılarını azaltmak lazım. Bazıları da hata yapar. Hata yapan iş yerinde yeni giren kişilerde ağlayan kişileri çok gördüm. Ağlıyorlar. Özellikle bayanlar çok ağlıyor. Böyle biraz böyle ama olmamış deyince hemen böyle gözleri yaşlananlar var. Bu tabii yeterince olgunlaşmamayla alakalı bir husus. Bayan arkadaşlara veya erkekler pek ağlamıyor ama bayanlar ağlıyor. İş yeri ağlama yeri değil tabii. Olabilir, hata yapabilirsiniz. Ağlamak gerekmiyor yani. Dikkatçe bakmak, özür dilerim peki bundan sonra yapmam. Ama dikkat edelim bu konuya diyebilirsiniz. Ağlamamak lazım. Yani iş yerinde katiyen ağlamak lazım. Bazı kişiler duygusal oluyor. Yani o zaman yönetici de kendisini güçlük içinde hissediyor. Ya diyor ki ya şimdi ama niye ağlıyorsun anlamadım diyor. Yani sana diyor bunu yanlış olmuş dedim diyor. Yanlış olmuş demeyecek miyim diyor. Ama diyor ağlama diyor. İşte böyle garip bir ilişki doğuyor. Ağlamamak yeri, iş yeri ağlama yeri değil. Hatalar olabilir. Erkekler de hata yapar, herkes de hata yapar. Bir kişinin yüzüne hatası söylendiği zaman bunu kabul etmek lazım. Peki demek lazım. Yani bu konuya bundan sonra dikkat edelim demek lazım. Hata yapmayan insanlar hepimiz hata yaparız. Hata yapmadan zaten oryantasyon programı gerçekleşmez. Hem yöneticilerin hem oryantasyon programı yöneten kişilerin şunun farkında olması lazım ki hata yapan kişinin hatalarını tolere etmek zorundayız. Yani ne zamana kadar? Bir yıla kadar. Bir yıla kadar bir kişinin hataları tolere edilir. Efendim? Hataları normal. Hata her zaman olur. Bütün meslek yaşantımızda olur hata. Yani bir yıl bir şey değil. Yani bütün meslek yaşantımızda olur. İki yönetim tarzı var. Bir Japon yönetim tarzı, bir Amerikan yönetim tarzı. Amerikan yönetim tarzında hataları çok fazla tamir etmiyorlar. Ama Japon yönetim tarzında şöyle düşünülüyor. Dönüyor ki insanlar hatalarla olgunlaşır. Hatayı yaptıkça ve onu öğrendikçe daha sonraki yıllarda yapmaz. Ama yapmadığımız, hiç görmediğimiz o kadar çok hata var ki. Bir hata yapıyorsun, onu bir daha yapmıyorsun. Ama bu sefer hiç yapmadığın başka bir hatayı daha yapıyorsun. Hepimiz yapıyoruz. Hatasız insan olabilir mi? Olamaz. O halde oryantasyon programında gözümüze çarpan yanlışlıkları ve hataları hoşgörüyle kabul edip o arkadaşımızı iyileştirme, yetiştirme yolunda yardımcı olmamız lazım. Bizim toplumumuz da öyle. Bizim toplumumuz da hataları oldukça hoşgörüyle karşılayan toplumdur. Yani bir Amerikan toplumu gibi değildir. Amerikan toplumu çok kısa süre içerisinde hata yapan kişilere hemen ayıklıyor, çıkarıyor. Ve böylece hataları önlediğini düşünüyor. Ama beşeri ilişkiler sıfıra dönüyor. İnsanlar robot oluyor. Robot haline getiriyorsunuz insanları. İnsanların robot olmaması lazım. Evet, sıcak ve olumlu insan ilişkileri. En sona da onu yazmışız. Sıcak ve olumlu insan ilişkileri arkadaşlar, işe yeni gelen kişiye elimizi omuzuna atmayı gerektirir. Koluna girmeyi gerektirir. Sıcak ve hararetle el tutuşmayı gerektirir. Bakın, şimdi bir el sıkışma vardır. Şöyle, hoş geldiniz. Resmi ve hoş geldiniz. Hayır, öyle değil. Hoş geldin. Böyle gözlerin alev saçıyor ve sıcak bir tebessüm, yumuşak bir şekilde. Bunu yapmamız gerekiyor. Biraz abartılı olabilir. Hiç sakıncası yok. Oradaki kişi o sıcaklığı hissetmesi lazım. Ona bir elektrik cereyan veriyoruz. Hoş geldiniz. Bak güzel bir işletmeye geldim. Burada çok güzel bir arkadaşlık kuracağız. Birçok kişi şöyle yapıyor arkadaşlar. Çok farkında değiliz aslında. Farkında yapmadan yapıyoruz. Aa hoş geldin, merhaba diyor. Yani bu da bir protokol. Ya sana hoş geldin demem gerekiyor işte. O yüzden dedim yani hoş geldin. Bitti yani görev. Böyle değil. Yani sıcak, samimi, içten onu kabullenmemiz lazım. Niçin? Şöyle düşünmemiz lazım. O kişinin yerinde ben olsaydım, ben burada nasıl karşılanmak isterdim? Yani bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor ve onu sıcak bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Derse anlatılacak bir şey değil. yaşamak ve yaşatmakla alakalı. Yani bugün bunu aldınız değil mi? Yarın çalıştığınız firmaya birisi geldi. Lütfen uygulayın. Lütfen uygulayın. Çok farklı bir hislerim ediniyorsunuz. Daha yakın zamanda kendim gördüm, yaşadım. Bir firmaya gittik. Firmanın işte üst yöneticileri var vesaire. Oradaki işte COBİ'lerle ilgilenen bir müdürü, bir bilgi almamız gerekiyor. Müdürü çağırdılar. Müdür geldi böyle elimle yakaladı, böyle konuşup tutuyor vesaire falan. Ya şaşırdım. Yani biraz bizim aramızda hani daha bir resmiyet falan olur. Fakat o haliyle bana şu an imajı verdi yani. Hocam bu konu farklıdır. Ya verdi o imajı, aldım yani. Resmen aldım. Sonra da gel müdür ne söyledim. Yani adamların güzeldi. Helal olsun. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü o kişi hararetlerini sıktığın zaman o kişi yarın ölürsün muhtemelen seninle daha fazla dost olacak. Ona güven veriyorsun. O elini sıkma, tebessüm etme sadece bir mesaj, güven mesajı. Bana güvenebilirsin. Sana güveniyorum. Bana güvenebilirsin. Ben de sana güveniyorum. Bu mesaj. Şimdi sürece bakalım. Oryantasyon programında ne yapıyoruz? Nasıl bir çalışma içerisinde gidiyoruz? Neler yapmamız gerekiyor? Birincisi stratejik plan. Biliyorsunuz bu insan kaynakları dersinin eski adı stratejik insan kaynakları. İşte sonra 3 programda birbirinden olunca bunun adını insan kaynakları yönetimdi. Aslında stratejik insan kaynakları yönetimdi dersin adı. Fakat 3 programın öğrencilerini bir araya getirince adını da sonra insan kaynakları yönetimi dedik. Neden stratejik plan? İşletmenin her şeyi, ana haritası stratejik plan. İşletmenin ana yasası. Oryantasyonla ilgili, uyumlaştırma ile ilgili işletmenin stratejik planında bir bölüm olması, bir madde olması gerekiyor. Ve orada oryantasyon programı ile ilgili politikamızı yazmış olmamız gerekiyor. Çünkü bizim bütün dayanaklarımız, nasıl Türkiye'de bir kanun çıkarsa, yönetmelik çıkarsa, her şeyin dayanağı anayasadır. Her şeyin dayanağı. Bizim oryantasyon planımızın dayanağı da şirketin stratejik planındaki 28 nolu maddedir. Peki ne yazıyormuş 28 nolu maddede? Bir maddedir, o fazla değildir. Orada şöyle yazar. Der ki, işletmemize seçilen veya işletmemize alınan tüm yeni personele oryantasyon programı uygulanır ve gerekli değerlendirmeler yapılır. Oryantasyon programı uygulanır ve gerekli değerlendirmeler yapılır. Demek ki bu madde olacak stratejik planda. Şimdi elimizde şirketimizin diyelim ki stratejik planı var. Stratejik planını açıyoruz. Stratejik planda insan kaynakları ile ilgili bölüm var. İnsan kaynakları ile ilgili bölümü açtık, o sayfaları açtık. Orada eğitim yetiştirme olayı var, başlığı var. Bakıyoruz oryantasyonla ilgili veya uyumlaştırma ile ilgili Türkçe ifade edersek bir cümlecik, bir madde var mı? Yok. Yoksa eksik. Demek ki stratejik plana böyle bir politika, böyle bir madde girmesi lazım. Çünkü insanlar diyor ki, ben diyor uyumlaştırma programı yapacağım veya oryantasyon programı yapacağım, oryantasyon her kitabı alsın diyeceğim. Neye göre? Stratejik şirketin stratejik planında bununla ilgili madde var, bu maddeye dayanır. Ama yok diyorsun, o zaman yoksa benim de hazırlamam gerekmiyor. Hayır, yoksa hem hazırlaman gerekiyor hem de stratejik plana bununla ilgili bir politika maddesi koydurman gerekir. Yoksa koydurmamız gerekiyor. Ama insan kaynaklarının pasif olduğu işletmelerde bakıyoruz stratejik planda insan kaynakları ile ilgili çok az madde oluyor, bazen de hiç olmuyor. Neden? Demek ki zayıf kalmış. Hem yönetim organizasyonu açısından zayıf kalmış, hem insan kaynakları açısından zayıf kalmış. İkincisi, İnsan kaynakları biriminde, insan kaynaklarını da yazdım buraya, insan kaynakları biriminde oryantasyon planı ve prosedürü isimli bir belge olması lazım. Bu da 15 sayfa, 20 sayfalık bir belgedir. Böyle kalın kalın kitaplar yazmıyoruz arkadaşlar. 10-15 sayfalık bir oryantasyon planımız olması lazım. Bu işletmede oryantasyonu nasıl yapacağız, nasıl gerçekleştireceğiz? Şimdi başlık atın oryantasyon planı diye sizinle bir oryantasyon planının içindekiler sayfasını geliştirelim. oryantasyon planı diye oryantasyon planının içindekiler sayfasını geliştirin. Başlık büyük harflerle başlık yazıyorsunuz. Oryantasyon planı ve prosedürü. Oryantasyon planı ve prosedürü. Şimdi içindekiler sayfasını rakamlarla yazalım. Bir. Stratejik planımızda oryantasyon. Demek ki stratejik planımızda bir madde halinde, iki madde halinde böyle bir şey var. Ona atıfta bulunuyoruz. Stratejik planımızda oryantasyon. İki. Oryantasyon programından beklenenler. Yani amaçları sağlayacağı faydalar. Bunları yazıyoruz ki niçin doğduğumuzu bildirelim. Üç. Oryantasyon programının aktörleri. Oryantasyon programının içindekilerini geliştiriyoruz. Oryantasyon programının aktörleri. Parantez içerisinde yazın. İnsan kaynakları birimi. İnsan kaynakları birimi. Departman yöneticileri. Departman yöneticileri. Virgül, birim amirleri. Virgül, montör görevliler. Montör görevliler. Virgül. Yeni işe başlayan iş yükümlüleri. Aktörleri bunlar. Yeni işe başlayan iş yükümlüleri. Madde kaç oldu? Parantezi kapadık.
4.
Oryantasyon programının hedef kitlesi. Oryantasyon programının hedef kitlesi. Bunu ikiye ayıralım. Parantez içerisinde yazın. Yönetim kurulu üyeleri. Yönetim kurulu yeni göreve başlayan yönetim kurulu üyelerine oryantasyon yapacağız. Ve iki, diğer çalışanlar. Yöneticiler, idari personel, işçiler hepsi buraya girer. Ama ayırmak lazım. Yönetim kurulu üyelerini ayırmak lazım. Yönetim kurulu üyeleri şirketi karar mevkiinde yöneten kişiler olduğu için onların oryantasyonu çok farklıdır. Burada bahsettiğimiz çok farklı. 5. Oryantasyon konusuyla ilgili belgeler. Oryantasyon konusuyla ilgili belgeler. Hangi belgeler kullanacak? 6. Oryantasyon süreci ön değerlendirme. Oryantasyon süreci sonunda yapılacak ön değerlendirme. Oryantasyon süreci sonunda yapılacak ön değerlendirme. 8 mi oldu?
7.
Oryantasyon prosedürü. Yani bu süreci anlatıyor. Prosedür demek süreç demek. Oryantasyon prosedürü. Şu prosedür içinde bizim şirkette oryantasyon programı yapılır. 9.
8.
Oryantasyon planının revizyonu. Gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. Revizyonu ve güncellenmesi. Dokuz mu oldu?
Evet.
9. Oryantasyon planının dağıtım merkezleri. Bu oryantasyon planını kime vereceğiz? Kime dağıtacağız? İşletmede her isteğine vermiyoruz tabii. Departman yöneticilerine, parantez içerisinde yazın departman yöneticilerine, birim yöneticilerine, bölüm yöneticilerine ve birim yöneticilerine diye yazın. Bölüm ve birim sözcüğünü şu anlamda kullanıyoruz arkadaşlar. Müdürlüklere bölüm diyoruz. Bölüm. Müdürlüklerin içerisinde şeflikler var biliyorsunuz. Bunlara da birim diyoruz. Bölüm, birim. Aslına bakarsan Türkçe sözlükte burada işin içinden çıkamayız. Türkçe sözlük bölüm, birim aynı manadadır diyor. Ama uygulamada pek öyle değil. Uygulamada baktığımız zaman iş hayatında bölüm, birim ayrımı var. Daha küçük, bölümün altındaki daha küçük ünitelere birim diyoruz. Ana ünitelere de bölüm diyoruz. Ama Türkçe sözlüğe baktığımız zaman bölümlerim aynıdır diyor. Fakat işletmeciliğin bir de terminolojisi var. Kendi terminolojisi içerisinde biz farklı, iş hayatında farklı değerlendiriyoruz. Bölüm deyince müdürlüğü kastediyoruz, departmanı kastediyoruz. Onun içinde de 3 tane şeflik olsun. Şefliklerin her birine de ne diyoruz? Birim diyoruz. O halde bu oryantasyon programını kimlere dağıtacağız? Bölüm yöneticilerine ve birim amirlerine. Birim amirlerine, yani şeflere, şef düzeyine kadar herkesin elinde oryantasyon programı olacak. İşte 15-20 sayfalık, 30 sayfalık bir oryantasyon planı ve prosedürünün içindekilerini planına, yani içindekiler dediğimiz nedir? Plan dedik. Çıkardık. Şimdi siz ne yapacaksınız? Çalıştığınız işletme için bunu oluşturacaksınız. Bizim buradan Ticaret Üniversitesi'nden bize devam eden kaç kişi var? Burada çalışan. 1-2 başka? 1 kişi daha vardı. 3 kişi değil mi? Şimdi bu arkadaşlara işletme fakültesiyle ilgili bir ödev vereceğim. Bizim işletme ve ticaret üniversitesiyle ilgili bize bir oryantasyon planı hazırlayacaklar. Burada bunu Seda Hanım hazırladı. Benim fakülte dekanlık sekreterim hazırladı. Dedim ki sen buradaki işleri daha iyi biliyorsun. Şimdi başlıkları sen verelim, bizim arkadaşlara ödev vereceğim. Önümüzdeki hafta diğer arkadaşlar da hazırlayacak ama sen bizim üniversite için hazırlayacaksınız. Burada 11 tane madde var. O bir maddeyi kendi aranızda paylaşacaksınız. 6 tanesini biriniz, 5 tanesini biriniz alın. Nasıl anlaşacaksanız. İşte sekreter arkadaş şöyle yapmış. Yani ben sekreter arkadaşa şöyle dedim. Dedim ki, Ticaret Üniversitesi'nde idari bir birimlerden, akademik birimler değil. Akademik birimler için de yapmak lazım ama. Şimdi idari birimlerde çalışacak yeni bir arkadaşımız göreve başladı burada Ticaret Üniversitesi'nde. İşe hızla kolayca adapte olabilmesi için onun eline bir oryantasyon kitapçığı vermemiz lazım ki onu okuyup hızla adapte olsun. Ne kadar zorluk çektim değil mi? İşe başlarken kimse yardımcı olmadı vesaire. Aynısı benim başıma geldi. Burada üniversiteye girdim. Tamam dediler, göreve başladın. Peki dedim, ne yapacaksın? Hocam dediler, sütücüye gideceksin işte. İyi dedim, tamam sütücüye gittim. Dedim, oda nereye oturacağım? Ya hocam dediler, belli olmadı. Ya takıl birisine dediler. Peki dedim, ne yapayım? Daha önceden bizim işletmeden bir hocamız vardı. Onun kızı burada öğretim üyesi, Tuğba Hanım. Tuğba dedim, sana misafirim, geldim. O hocam dedi, gel dedi, ne demek dedi. 2-3 gün onun yanına oturdum. Sonra odam belli oldu. Odam belli oldu. Bilgisayar verecek misiniz dedi. Satın alacağız gerçekten. Yani hep böyle soruyorum, sürekli soruyorum. Böyle, ya dedim, şimdi peki şey, dekana gideyim yani dedim ya, başladım yani. Dekandan sonra randevu verdi. Dekan gitti, görüştük dekan beni. O da hayırlı olsun hocam dedi, bir iki eksik var ama tamamlayacağız dedi. Ben anladım ki, şimdi biz tabii yönetimciyiz ve insan kaynaklarcıyız. Yani biz bakarız ki sistemler kurulmuş olsun. Dekan beni alsın götürsün, bölüm başkanıyla tanıştırsın. Ondan sonra odamı göstersin işte vesaire. Yani benim beklentilerim bunlar. Hiçbirisi olmuyor ama şimdi oradaki arkadaşların da böyle bir background'ı yok. Yani onlar akademisyen. Farklı alanlar da akademisyen. Bu ancak kurumsal düzeyde olur. Yani kurumsal altyapısı hazırlanır, mekanizmalar çalışır, onları da döndürür. Dönmüyor yani, onları da döndürmüyor. Onlar da kendi, yani işte farklı bir alanda, farklı bir alanda. Bunu paylaşıyorsunuz. İkiniz paylaşıyorsunuz. Ve altını dolduracaksınız. Bu 11 madde var ya. Her birisiyle ilgili olarak yeni göreve başlayan kişilerin bilmesi, isimler yazabilirsiniz, telefon numaraları, şunlar, bunlar vesaire vesaire altını dolduracaksın. Ama diğer arkadaşlar da duysun diye okuyayım ne yazmış. Eksikleri de olabilir Seda Hanım. Birim amiri hakkında bilgilendirme ve tanışma, mesai saatleri, öğlen arası saatlerini bilgilendirme, kart giriş çıkış ve otopark kullanımı bilgilendirmesi, kart basılıyor burada değerli personel. Fiziki alan planlaması, oda, masa, PC, telefon, kırtasiye malzemeleri, PC şifre, e-mail temini, dahili numara bilgilendirme, okul telefon rehberi temini, monitör görevlinin atanması, ilgili bölümün tanıtımı, tanıştırılma, danışman güvenlik, çay ocağı, yemekhane, mescit, kütüphane, revir, bilgi işlem, idari amirlik birimleri hakkında bilgilendirme, doktor görüşmesi için gün ve saat bilgisi. Yani buraya doktor geliyor haftada 3'te. iş güvenliği ve iş sağlığı eğitimi ve broşürlerinin temini, birimi ilgilendiren yönetmelik tüzük yazışmalar hakkında bilgilendirme, çalışacağı birimin bilgilendirilmesi, sorumlu olduğu işlerin bilgilendirilmesi, kartvizit talebi, hocalar için gerekli olan nokta otomasyon şifre işlemleri, PC program ihtiyacı için diğer yerleşkeler ve birimlerin tarafında ilgiliyor. Bunları şimdi bir başlığı alacaksın. 5-6 sayfa açıklama yazacaksın. İkinci başlığı alacaksın, 5-6 sayfa açıklama yazacaksın. Yani şöyle düşüneceksin. Yeni bir kişi geldi. Burada göreve başladı. Bu konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor adam. Yazacaksın. Kitapçık haline getireceğiz. Sonra da internete koyacağız. He? Elindekinden de yer adam. Ona bir itirazım yok. Elinde var da peki verdin mi arkadaş? Ondan da yararlanma sana. O elindekinde görün. O zaman onu da dinmiş sesini getir. Önümüzdeki hafta. Ama ben buna göre istiyorum. Daha ayrıntılı bir şekilde. Tamam mı? Diğer arkadaşlara da vereceğiz. Şimdi biraz daha olay netleşiyor değil mi? Yapılacak olan işlemlerle ilgili hazırlıklara da ilgili. Oryantasyon kontrol listesi. Üçüncü başlığımız bu. Her bir firma arkadaşlar böyle yazdık mı? Oryantasyonla ilgili belgelere bakarsak stratejik plandan söz ettik. Oryantasyon plandan söz ettik. Üç kontrol listeleri. Kontrol listeleri yapmamız gerekiyor. Nedir kontrol listeleri? Bundan söz edeceğim ama bunu gördüğümü hemen söyleyeyim unutmadan. Bakın bu geçen sene arkadaşlarımızın hazırladığı ödevler. Oryantasyon planları, programları hazırladılar. Siz de böyle hazırlayacaksınız. Sizinkilerini de önümüzdeki senenin öğrencilerini göstereceğim. Yani kapsamlı olarak hazırladılar. Önümüzdeki hafta vereceğim. Şimdi kontrol listelerinden söz edelim. Kontrol listeleri arkadaşlar. Oryantasyon programı ile ilgili olarak ne yapılacak, nasıl yapılacak, kim yapacak? Bunların bir liste halinde çıkarılmasıdır. Biz işletmecilikte arkadaşlar hiç unutmayın, insan kaynaklarından bağımsız olarak yapılacak her bir önemli faaliyet için kontrol listesi oluştururuz. Bir etkinlik mi yapacağız? Hemen kontrol listesi oluştururuz. Bu yapıldı mı? Bu yapıldı mı? Bu yapıldı mı? Bu hazırlandı mı? Bu hazırlandı mı? Bu yapıldı mı diye. Yanına bir kutu koyarız ve çek işareti koyarız. Neden? Kontrol listesiz çalışırsanız çok önemli bir şeyi unutabilirsiniz. Unutmamak için her zaman kontrol listesiyle yaparız. Önemli faaliyetlerin tamamı için kontrol listelerimiz vardır elimizde ve kontrol listesi hazırlamamız gerekir. Birkaç tane örnek getirdim. Bunlar yabancı. Şimdi kontrol listelerini bir departman yöneticisine, bölüm yöneticisine yönelik olarak hazırlayabiliriz. Departmanın ilk amirine veya departman demişiz, bir amir ilk amirine, birimin ilk amirine yönelik olarak hazırlayabiliriz. Yani bir şef geldi birine yeni bir eleman geldiğinde onunla ne ilgilenecek, ona neleri verecek, neleri anlatacak, neleri öğretecek bir kontrol listesi olması lazım. Bir müdüre yönelik bir kontrol listesi olması lazım. Ve bir de göreve yeni başlayan iş yükümlüsünün sağlanacak belgeler ve verilecek eğitimlerle ilgili bir kontrol listesi olması lazım. Bir de insan kaynakları ile ilgili, burada üç tane yazmışız, iş yükümlüsünü unutmuşuz, onu ilave edin. İş yükümlüsü ve insan kaynakları. İnsan kaynaklarının yapacağı işler var. Şuraya dördüncüsü iş yükümlüsü diyorum arkadaşlar. Kontrol listeleri şöyle bir şey. Yanında kutular var. Başlıklar var. Verildi mi, verilmedi mi, yapıldı mı, yapılmadı mı çek işareti yapıyorsunuz. Bu yapıldı, bu yapıldı. Bunu niçin hazırlıyoruz? Gözümüzden kaçmaması için. Şimdi birkaç tanesini okuyayım. Departman hakkında. Departmanın hoş geldin mektubu veya işe başladınız, kabul ediniz, hayırlı olsun diye bir mektup yazılıyor. Personele veriliyor, personel de bunu saklıyor. Çeşitli zamanlarda kullanmak için nezaketen böyle bir mektup yazılmasında yarar var. Böyle bir mektup yazıldı mı, verildi mi? Buraya çek edeceksiniz. Yani yazılacak şey şu. Hoş geldin mektubu. Demek ki böyle bir mektup verilecekmiş. Yıllık rapor. Şirketin yıllık raporu. Stratejik planı veya işletme planı. Yani işletme planı, stratejik plan veya işletmenin yıllık faaliyet raporu. Bütün büyük işletmelerin yıllık faaliyet raporu vardır arkadaşlar. İşletmenin ve departmanın fonksiyonları. Yani bu tip bölümde biz ne yaparız? Nasıl yapıyoruz? Misyon ifadesi, vizyon ifadesi ve değerler. Bir diğeri organizasyon şeması. Şirketin organizasyon şemasını vermeli miyiz kişiye? Vermeli miyiz? Evet. Vermeliyiz. Vermezsek kurumu tanıyamaz. İşletmedeki bölümler ve bölümlerin yöneticilerinin adları. Bakın şöyle bir olay var. İşletmeye yeni giren bir kişi diğer bölümlerdeki müdürlerin isimlerini bile 6 ayda bile öğrenemiyor. Çok enteresan değil mi? Söylüyorsunuz ismini, unutuyor. Yani söylemeniz yetmiyor. Onu tam anlamıyla öğrenmesi bir seneyi, bazı büyük işletmelerde 2 seneyi geçiyor arkadaşlar. 2 seneyi geçiyor. Sen kaç senedir bizde çalışıyorsun? He? 8 aydır çalışıyorsun. Bizde 5 tane fakülte dekanı var değil mi? Bak 6 tane. 6 tane fakülte dekanı isimlerini söyle bakayım. Söyleyemez yani. 6'sını sayamaz. 8 ay oldu. Yetmez yani 8'e. Bakın hepsini biliyordur söyleyince. Tabii ya biliyorum ne demek. O mesele değil. 8 tanesini say dediğin zaman tıkır tıkır sayması lazım. Ama aradan 2 sene geçsin hepsini sayar. Şimdi 3 tanesini anca söyleyebilirsin. Ben tahmin ediyorum. Tamam doğru işte bizim de söylediğimiz şey bu. Yani departman isimlerini, yöneticilerin diğer departman, bir işletme 5 tane 6 tane departman oluyor. Çok olmuyor. 6 tane departmanın müdürlerin isimlerini bilmek zorundasın. Çünkü onlara işin düşüyor, bir şey söylüyorlar, konuşuyorlar, kimdir, nedir bilmek zorundayız. Sonra iş yerindeki meslektaşlar. O departmanda çalışan diğer kişilerin isimleri. Tedarik etmek istediğin kırtasiye malzemelerini nereden tedarik edeceğin. Bunlar işte yabancılara göre yapılmış. Bizimkiler bizimkine daha uygun. Ondan sonra iş tanımı, çalışma saatleri, telefon, e-mail, yemek saatleri, bedenen çalışanlar için 15 dakikalık bir iş dinlenme molası var. Hangi saatlerde veriliyor? Çay molası, sigara molası diyorlar ona. 15 dakikalık bedenen çalışan, yasal iş yasası gereği zorunlu. Ama hangi saatlerde verildiği? İşte kart basma, park için izinler. Kart çıkartıyorlar arabanı park edebilmen için. Araban var mı, yok mu? Ücret bilgileri, ayrılma bilgileri, ayrılmak için ne yapmak gerekiyor? Eğitim ve yetiştirme uygulamaları, işletmemizde personel yetişmesi ve eğitilmesi için ne gibi faaliyetler var, hangi imkanlar var? İnsan kaynaklarının politikaları, iş sağlığı ve iş güvenliği günümüzde çok önemli. Bizim üniversitede de sürekli ayda bir eğitim alıyorsunuz galiba değil mi? Ayda bir eğitim veriliyor sürekli olarak birçok işletmede. Artık zorunlu. Yani bütün işletmeler için ayda bir eğitim almak zorunda. Bir saat bir geçiyorsun bütün işletmeler için. İş kazası olunca nasıl rapor edileceği ve diğer ilişkiler, diğer departmanlarla ilişkileri nasıl kurulacağı gibi. Şimdi sınıfı bölelim, böyle bir ödev verelim. Ondan sonra ara vereceğiz. İki ödev hazırlayacağız önümüzdeki hafta. Bir tanesi kontrol listesi hazırlayacağız. Bir tanesi kontrol listesi, ikincisi de bir prosedür hazırlayacağız, oryantasyon prosedürü. Yeni gelen bir işe başladı, ondan sonra kim verecek, nasıl verecek, nasıl gidecek bir prosedür. 5 sayfayı geçmeyecek prosedür. Kontrol listesi de maksimum 2 sayfa alacak. 2 sayfalık kontrol listesi, ikinci ödevde bir oryantasyon prosedürü. İnternette yabancı yerli binlerce örneği var. Yani binlerce demeyeyim de milyonlarca var. Çok var. İngilizce orientation diye yazdığınız zaman hemen karşısına gelir. 5 sayfa. Prosedürden söz ediyorum. Şeyden, kitaptan söz etmiyorum. Yani bu oryantasyon planı daha geniş kitapçık şeklinde oluyor. 20 sayfadan başlıyor, 100 sayfa, 150 sayfaya kadar uzananları var. Şu prosedürden söylüyorum. Prosedür, yani yeni gelen kişi başladı, şu kişiyle tanıştırılır, şuraya götürülür, ondan sonra şu yapılır, şu yapılır diye prosedürü anlatacaksınız. Prosedürü yazma örnekleri de var internette. Prosedürün yazım prosedürüne uygun olarak 5 sayfayı geçmeyecek bir prosedür yazacaksınız. Ama şimdi sınıfı 3'e bölelim. Kontrol listesini 3 farklı alanda hazırlayacaksınız. Diyelim ki şöyle, Elçin'den bu tarafına ayıralım. Sizler kontrol listesi departman yöneticisi ve ilk amir. Şu ikisi için beraber bir kontrol listesi hazırlayın. Departman yöneticisi yeni göreve başladığında kendisini düşünecek. Şunu yaptım mı, bunu yaptım mı, bunu yaptım mı diye. Yani departman yöneticisinin yeni bir göreve başlayan bir kişi olduğu zaman neleri yapması gerektiğine ilişkin bir kontrol listesi hazırlayacaksınız. Departman yöneticisi ve birim yöneticisi. Yani müdür ve şefler için tek bir liste hazırlayacaksınız. Adına da öyle yazın. Müdürler ve şefler için, yani o şef sorumluysa müdür de zaten sorumlu. Müdür sorumluysa şefi de sorumlu. Müdürler ve şefler için oryantasyon kontrol listesi. Sizin sınıf. Şimdi burası da orta bölüm nereye kadar gelsin? Şu kırmızılı sırayı bu tarafa alalım. Sizin iki sırayı bu tarafa alalım. Şu bölüm, tamam mı? Şu bölümde insan kaynakları yöneticisi için bir kontrol listesi. Siz yani insan kaynakları müdürüsünüz, yöneticisiniz, departmanısınız. Şunlar yapıldı mı, şunlar yapıldı mı, şunlar yapıldı mı diye daha tepeden gören bu prosedürde elinizde hiçbir şeyi atlamamak için bir kontrol listesi hazırlıyorsunuz. İki sayfaya geçmeyecek. Bu bölüm, bu iki satırlık bölüm de iş yükümlüsü için. İş yükümlüsüne şunlar verildi mi, şunlar verildi mi, şunlar alındı mı? Siz de iş yükümlüsü için bir kontrol listesi hazırlayacaksınız.
Yani insan kaynakları yöneticisinin yararlanması gereken kontrol listesini hazırlayacaksınız, evet, değil mi?
Evet, insan kaynakları yöneticisinin yararlanması gereken, siz de kontrol listesini şeye vereceğiz, çalışan yeni gelen kişiye vereceğiz. Diyelim ki arkadaşım 8 ay önce göreve başladı.
Yöneticiye mi vereceğiz?
Murat 8 ay önce göreve başladı. Ben Murat'a bir kontrol listesi veriyorum. Diyorum ki bak Murat, senin bu bizim Ticaret Üniversitesi'nde görev başladın. Hayırlı uğurlu olsun. Şu kontrol listesindeki eğitimler, belgeler, dokümanlar sana verilmiş olması lazım. Sen bunu kontrol et. Murat bana diyebilmeli ki ama bak bu kontrol listesinde şu yazılıyor fakat kimse beni bu konuda bilgilendirmedi, kimse eğitmedi, kimse bana bu konuda bilgi vermedi dediği zaman hemen bizim harekete geçmemiz lazım. Nasıl olur? Ya o kontrol listesinde o gereksiz ve lüzumsuz bir yazık, yahut da gerekli ve lüzumlu fakat biz unuttuk vermeye. Yani Murat o listeyle bizi kontrol etmesi lazım, denetlemesi lazım. Ya diyorsunuz ki bak sana şu hizmetleri vereceğiz ama bunu vermediniz, kontrol listesinde verdiniz. Şimdi o zaman ne insan kaynakları pas geçebilir? İnsan kaynakları pas geçse, bölüm yöneticisi pas geçse Murat bizi uyandırıyor. Ama sonunda aslında ayrı gruplara yaptırıyorum ama sonunda bu üç liste hepsi birbirini tamamlayan bir niteliğe sahip olması lazım, öyle değil mi? Hepsini tamamlayan bir niteliğe. Ama şimdi mecburen doğası gereği ayrı olacak ve tamamlamayacak. Ama önemli değil, buradaki mantığı anlamamız lazım. Bu üç liste birbirini tamamlayan bir niteliğe sahip olması lazım. İkinciyi bir daha söylüyorum arkadaşlar, prosedür. Eğer çalışıyorsanız bir işletmede çalıştığınız işletme için hazırlayın. Eğer bir işletmede çalışıyorsanız belki de vardır, ondan da yararlanırsınız. Buna da bir itirazım yok. Yalnız copy paste olmayacak. İnternetten copy paste. Böyle bir şey olmayacak. Siz kendiniz hazırlayacaksınız. Yani sizin cümleleriniz, sizin şeyiniz olacak. Çalışmayan arkadaşlar da hayali bir işletmeyi düşünecek. Bir sektör, okul olabilir, işletme olabilir, herhangi bir firma olabilir. O firma için, o firmada belirli bir departmanı düşüneceksiniz, belirli bir pozisyon düşüneceksiniz. Çünkü oryantasyon planı departmanlara göre farklı gösterir. Üretim departmanı için farklıdır, pazarlama departmanı için farklıdır, insan kaynakları, satın alma departmanı için farklıdır veya yönetim düzeyleri için farklıdır. Ya ünvan seçin, ya departman seçin. Burada serbestsiniz. Ben hocam ünvanı seçmek istiyorum. Yönetimi, bir yönetici göreve başladığında onun oryantasyonu nasıl yapacağım? Bunu alacağım diyebilirsiniz. Veya bir sekreteri seçiyorum. Bu sekreterin nasıl yapacağını alacağım diyebilirsiniz. Yahut da bir departman seçebilirsiniz. Satın alma departmanı, üretim departmanı, pazarlama, halkla ilişkiler vesaire gibi departman seçebilirsiniz. 2+5 sayfa. 7 sayfalık bir ödev atarsınız. Ara veriyoruz 15 dakika.